Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimiz de bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan, biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde. Beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, insanın sosyal yetkinliklerini, arkadaşlıklarını konuşuyoruz 2 aydan beri. Özellikle kişinin sosyal hayatının, arkadaş çevresinin, onun psikolojisine, moral ve motivasyonuna ve başarısına olan etkisine değiniyoruz. Bu hafta yine arkadaşlık ve sosyal yetkinliklerimizin psikolojimize, moral ve motivasyonumuza ve hayatımıza olan o olumlu ve güzel katkılarını anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Sosyal yetkinlikler demişken, bu geçen 2 ay boyunca iletişim becerilerini, karşılıklı ilişki kurma becerilerini, işbirliği ve takım çalışmasını, duygusal zekayı, çatışma yönetimini, sosyal uyum ve esnekliği ve en sonda liderlik ve insanları etkileme becerilerini anlatmıştık hatırlayacağınız üzere. Şimdi yine bir sosyal yetkinlik olarak sosyal sorumluluk bilinci becerilerinden de bahsedelim inşallah. Bir sosyal farkındalık ve sorumluluğu icra hali olan sosyal sorumluluk konumuz tam da sabır, şükür, rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan'a denk geldi elhamdülillah. Böyle bir gönül ayında, sabır ayında, şükür ayında, rahmet ve merhamet ayında kaynaşmayacaksak, sosyal sorumluluklarımızı büyük bir şuurla bu ayda da yerine getirmeyeceksek, bilmem ne zaman yapabiliriz. Aziz dostlarım, sosyal sorumluluk bilinci, toplumsal olarak çevremizdeki sorunlara, problemlere duyarlılık gösterme halidir. Ve fark ettiğimiz, sezdiğimiz, farkına vardığımız bir sorunun halli için gönüllü olarak bir faaliyete katılma halidir. Bu insani olur, İslami olur, vicdani olur, dini olur, milli olur, manevi olur, çevreyle ilgili olur, sosyal olur, kültürel olur. Bu tarz bütün projelerde yer alma bilincidir. Ve elbette bireysel olarak insanı koruma, çevreyi koruma, mahlukatı koruma sorumluluğumuz da vardır. Bu anlamda bireysel hakların, özgürlüklerin savunulması da bir sosyal sorumluluk bilinci ve bir kulluk vecibesidir. Aziz dostlarım, Rabbimiz bizi bir galaksi formunda da yaratabilirdi. Sonuçta her şey onu tesbih etmiyor mu? Yaklaşık 14 milyar yaşındaki bilinen ve gözlemlenebilen evrende 13.7 milyar yıldır döne döne onu hamd ve tesbih ederek kulluğunu ifa eden galaksiler olabilirdik. Trilyonlarca galaksi var. Her galakside trilyonlarca yıldız var. Katrilyonlarca gezegenler var. Yani Allah haşa yaratmaktan münezzeh mi? Yaratmaya gücü yetmeyecek mi? Küçücük bir kum tanesine 8 milyar insanı sığdıran Rabbimiz şu koca evrende, yani bir galaksinin bir ucundan bir ucuna ışık olsak, saniyede 300 bin kilometre hızla gitsek 100 bin yılda gidebiliyoruz yani. Onun gücü neye yetmeyebilir ki? Samanyolu'na en yakın galaksi olan Andromeda galaksimizin bize uzaklığı akıllarımızı zorlayacak bir mesafe olan 2537 milyon ışık yılı aziz dostlarım. Işık olup yani yine saniyede 300 bin kilometre hızla gitsek 2537 milyon sene sonra varabiliyoruz. En yakınımızdaki galaksiye, o bir küçücük nokta gibi görünen o ışık huzmesinin yaklaştıkça milyonlarca, trilyonlarca kilometre karelik çapına 2537 milyon sene sonra varabiliyoruz. Bizleri de böyle yaratabilirdi. Aramıza da bu kadar korkunç uzaklıkta mesafeler koyabilirdi. Birbirimize ulaşmamızı, kavuşmamızı, konuşmamızı milyarlarca yılda milyarda bir iki ihtimal çarpıştırıp yok ederek sağlayabilirdi. Ama öyle yapmadı. Bizi anne rahminde yarattı. 9 ay 10 gün orada şekillendirdi. Ruhumuzu orada bize gönderdi, teslim etti. Zorlu bir doğum ve lahusalık dönemini takip eden 18 aylık emzirme dönemini bizim için takdir etti. Sebepsiz miydi bütün bunlar? Bir düşünün. Hani anne ile bebeğin bağı diyorlar ya. Zaten bizatihi göbek bağıyla annesine bağlayarak o 9 ay 10 gün onu o 3 karanlık alemde sevgiyle, şefkatle, rahmetle, merhametle beslemedi mi? Böylece anneyi bebeğe bağlamadı mı? Aralarında güçlü bir bağ tesis etmedi mi? Bebeklik ve çocukluk döneminde İslam fıtratı üzerine dünyayı yolladığı her çocuğu anne babasına teslim ederek, ona güzel ahlak vermek, onu tedip ve terbiye etmek için onların hamiliğine vermedi mi? Bir Afrika atasözünde olduğu gibi, bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir. Hakikatine uygun bir şekilde ona geniş bir aile, o ailenin yaşadığı bir mahalle, köy, kasaba, şehir ve ülke lütfetti Rabbim. Ülke ülke, kavim kavim ayırdığı bu milletleri, لِتَعَارَفُوا sırrınca, ben sizi tanış olasınız diye kavim kavim yarattım. Sakın ha ayrılığa gayrılığa düşmeyesiniz. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız ve tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün, en kerim olanınız ırk, renk, soy ve servetçe değil, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır diye uyardı ayet-i kerimede geçtiği şekliyle. Anne babaya mahkum kıldığı, onların şefkat, merhamet ve muhabbetiyle beslenen ve büyüyen çocuğu da sakın ha anne babana öf bile deme diyerek uyardı. Babayı bir baba evladına güzel ahlaktan daha güzel bir miras bırakamaz diyerek en doğru olan eyleme yönlendirirken evlada da cennet anaların ayakları altındadır. Sakın ha babana asi olma, baba duası almadan gelme diyerek onunla olan bağını kuvvetlendirdi. Ama sosyal bir varlık olarak yaratılan insanın sosyalleşmesinde bu bahsettiğim şeyler daha bir başlangıçtı aziz dostlarım. Bir geniş ailenin içine doğar çocuk malumunuz. 54 atasının süzme genetik şifresi, kodu, özütü ve kopyasıdır. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa yapılan bir aktarımdır. Bu sebeple Rabbimiz geniş aileyi akrabayı taallukat ve hısım akraba olarak belirleyip, onlarla iletişimi sıla-i rahim olarak tescilleyip, kutsi hadis-i şerifte geçtiği şekliyle Yüce Allah şöyle buyurur, ben Rahmanım, o akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkisini kesenle ben de ilişkimi keserim diyerek sıla-i rahmi de yüce bir varlık olarak o şerefli arşına tutunacak bir seviyede yüceltti. Onu da kerim kıldı. Onu da mukaddes ve mübarek kıldı, muazzez kıldı. Bu kadar da değil. Allah Resulü rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin diyerek sıla-i rahim bağının önemine dikkat çekti. Hatta bu kadar da yetinmeyerek bir hadis-i şerifte geçtiği şekliyle ey Ukbe, sana dünya ve ahiret ahlakının en faziletlisini haber vereyim mi? Dedikten sonra şunları sıraladı. Seninle ilişkiyi kesen yakınlarınla ilişkini sürdürürsün. Sana vermeyene sen verirsin. Sana zulmedeni sen affedersin diyerek akrabaların sadece iyilerine değil, bilerek veya bilmeyerek kötülük yapanlarına karşı da iyi bir davranışın insana çok şeyler kazandıracağını ifade etti. Aziz dinleyenler, ana baba ve geniş aile olarak ısım akrabalar tamam. Ama sosyal bir din olan İslam'ın bu kadarla yetinmesini asla bekleyemeyiz elbet. Bu açıdan Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail komşu hakkında bana o kadar tavsiyede bulundu, bana o kadar çok üsteledi ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım buyurarak komşuluk haklarının önemine dikkat çekmiştir. Hatta birçok ifadede Allah'a iman, ahirete iman ve iyi bir Müslüman olmakla alakalı komşu hakkına vurgu yapılmıştır. Bu sadece büyük şehirlere mahsus bir durum değil aziz dostlarım. Köylerde bile iş, güç ve evlilik dolayısıyla aileler yan yana değildir. En yakın, size en yakın olan ev komşu evidir. Komşu komşunun eline de, gülüne de, külüne de, iyi ve kötü gününe de muhtaçtır. İyi gününde sevinir, ecir alır. Kötü gününde derdini paylaşır, yükünü çeker, ecir alır. Komşu komşunun bu anlamda bir cennet vizesidir. Anne, baba, akraba, komşu. Bunları anlattım şu ana kadar. Tamam. Sıra geldi arkadaşlığa. Hani sosyal bir din diyoruz ya, İslam'a. Müslümana sosyal bir varlık diyoruz ya. Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlığı da bir cennet yoldaşlığı olarak tasdik etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kötü arkadaşın en sonunda insanı cehenneme sürükleyen bir şeytan yoldaşı olduğunu ifade etmiştir. Sonra arkadaştan sonra hani anne baba, akraba, komşu, arkadaş yaşadığımız bölge ve belde gelir. Bu anlamda yolda insanlara mani olabilecek bir engeli kaldırmayı ibadet saymış. Hatta bunu imanın bir rüknü olarak tesirlemiştir İslam. Sonra halkayı hani suya attığınız bir taş, o taşın tam ilk halkasını aile olarak kabul edersek halkalar dışarı doğru gidiyor gidiyor. Ülke ve vatanımız geliyor. Onlarla olan bağımız geliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vatan sevgisi imandandır diyerek yaşadığımız vatanla da bağımızı kuvvetlendirmiş ve bu bağın kuvvetlendirilmesini tavsiye etmiştir, emretmiştir. Hatta o vatanın sınırlarını beklemeyi, o bekleme sorumluluğunda o anda şehit olanları mertebelerinin en yücesiyle müjdelemiştir. Bu unsurlardan sonra sıra şimdi sanırım insanlığa geldi. Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa, o rahim bağını koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır diyerek Allah'ın rahmetine vesile olacak, merhametine vesile olacak şeyi yeryüzündekilere merhamet etmemize bağlamıştır. Sadece bu mu? Elbette bu kadar değil. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın diyerek neredeyse birbirimizi sevmeyi imanın gizli bir rüknü haline, yedinci bir maddesi haline getirmiştir. Bu anlamda hani sosyalliğin bence ilk kapısı olan efşus selame beynekum, aranıza selamı yayın emri, çok basit görerek en fazla ihmal ettiğimiz İslami görevlerimizden bir tanesidir. Peki aziz dostlarım, sevmek yeterli mi? Eli boş aşıklara mahbupları el vermezler demiş şair. Dikeninden sakınan ellere gül vermezler demiş. Kişi sevdiği için bir şeyler yapmadan sevgisini nasıl ispat edebilir? Bu açıdan insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır hadis-i şerifi bizi insanlık aleminde fayda üretecek bir çabaya sevk etmektedir. Sevk etmelidir de zaten. Sosyal bir varlık olan Müslüman, anne, baba, akraba, komşu, arkadaş, toplum, kendi milletinden vatandaş ve dünya ölçeğinde iyi bir yurttaş olmak zorundadır. Ve böyle bir insanı kamil olmaya sevk edilmiştir. Bütün tavsiyeler bu yöndedir. Kibar olmaya, nazik olmaya, rakik olmaya, şefkatli olmaya, merhametli olmaya sevk edilmiştir. Peki insanlık alemi bitti. Müslümanın sosyalliği bitti mi? Biter mi hiç aziz dostlarım, biter mi? Dünyayı varlık aleminde emrimizi amade kılan canlılarla, bitki ve hayvanlarla paylaşıyoruz. Einstein'ın dediği gibi arı yok olursa insanlık yok olur. Sosyal sorumluluğun bu boyutunu daha yeni yeni fark eden modern dünyanın aksine İslam 1400 sene evvel bitki hakkını, su hakkını, hava hakkını, güneş hakkını, hayvan hakkını, hatta o börtü böcek haşerat hakkını bile koruyup gözeten muhteşem bir bilinç geliştirmiştir. Şimdi karbon ayak izi diyorlar işte. Bir anlamda hava hakkı değil mi? Su ayak izi diyorlar. Bir anlamda su hakkı değil mi? İşte gürültü ayak izi diyorlar. Işık ayak izi diyorlar. Allah Resulü'nün yüksek yüksek binalar yapılmasıyla alakalı çok böyle ileri düzeyde hoşnutsuzluğu vardır. Komşunun güneşini yok ediyorsun, rüzgarını yok ediyorsun, mahremiyetini yok ediyorsun. Akarsunun kenarında olsa bile üç defa ise abdest uzuvlarını yıkamak, dördüncünün israf olduğunu, Allah'ın israfı sevmediğini, israfın haram olduğunu ifade ediyor. Sahabe-i kiram tabii anlamıyor. Ya Resulallah, yani akarsu, yani akıyor, o kadar bol su yani. Ama işte alışırsınız diyor. Ondan sonra akarsunun olmadığı yerde de böyle aynı şekilde. Alışkanlıklarının esiridir insan. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Hazreti Süleyman sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir dişi kraliçe karınca, ey karıncalar yuvalarınıza girin, Süleyman'ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesin dedi. Bu ayet-i kerime nazil olup Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın karıncaların konuşmasını böyle duyunca sahabe-i kiram, bunu öğrenince ayaklarını halhal bağlayıp karınca ve aşirat geldiğini duysun, kaçsın, ezilmesin diye hassasiyet göstermiştir. Ondan sonra bazı densizler, yok orta çağın karanlığı, hadsiz ifadelerle o dönemi kötülemeye çalışıyorlar. İslam aleminin, insanlık aleminin en muazzez, mukaddes, mübarek, muhteşem dönemidir yani. En altın çağıdır, en aydınlık çağıdır yani. Üstelik Allah Resulü hayvana yumuşak davran. Çünkü yumuşaklık nerede bulunursa orayı güzelleştirir. Yumuşaklığın bulunmadığı her davranış çirkindir diyerek hayvan haklarının önemine dikkat çekmiştir. Hayvana binerken, onu sürerken, ona yük yüklerken büyük ecdadımız Osmanlı haftada iki gün hayvanlarına izin vermiştir. Her gün her gün o yükü çekmesinler diye onların dinlenme hakkını. Şimdi öyle bir döneme geldi ki insanlık neredeyse hani 24 saat çalıştıracak robot gibi çalıştırabilse. Her zaman söylediğim gibi ben 25 yıldan beri elhamdülillah bu toplumu uyarma vazifemi şirketlerde, işletmelerde, yaptığım koçluklarda fazla mesai insanlık hakkıdır diyerek dikkatinizi çekmeye çalışıyorum aziz dostlarım. Kişinin kişisel hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında, kurumsal hayatında kask diye kodladığım bu dört yaşam alanında çalıntı malla borç ödenmez. Bir yerden çalarak öbür tarafa verilmez. Denge esastır. Allah Resulü bu dört hayat alanının hepsine de hakkını vermiştir. Ya ben işte kurumsal hakkımı yapmak için aile biraz fedakarlık yapsın, ben onlardan biraz çalayım, biraz oraya, dengesizlik olur yani. Bu anlamda Allah Resulü buyurdu ki, vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, içine indi. Su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dili bir karış dışarıda soluyor. Ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. Adam kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış deyip hemen kuyuya indi. Merdiven falan yok aziz dostlarım, bir düşünün yani, bin bir zahmetle. Ayakkabısını su ile doldurdu, onu ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeği suladı. Adamın bu hareketinden Allah Teala hoşnut oldu ve onu bağışladı. Sahabe-i kiram efendimiz sordu, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mı diyerek, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her canlı sebebiyle sevap vardır buyurarak, hayvanlar için de iyiliklerin insana sevap kazandıracağını, bir cennet vesileleri olacağını, hatta onlara zulmümüzün, bir kadının kedisine zulmederek onu aç sefil perişan bırakarak ölümüne sebep olmasından dolayı cehennemlik olduğunu bildirerek, hayvanlara olan zulmün de bizi cehenneme düşürecek büyük bir günah olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca otu bol yerlerde yolculuk yaptığınız zaman otlardan istifade etmeleri için develere imkan verin. Çorak ve otsuz yerlerde yolculuk ederseniz takattan düşmeden gidecek yere varmalar için develeri süratlice sürün. Gece mola verip yatacağınız zaman yoldan ayrılıp bir kenara çekilin. Zira yol hayvanların geçeceği ve böceklerin geceleyeceği yerdir diye buyurarak haşerat hakkına, hayvan hakkına bile dikkat çekmiştir aziz dostlarım. Bu anlamda insanlığın daha yeni yeni fark ettiği sorumluluk bilincini ta mikrodan en küçük canlılardan başlayarak makroya kadar bütün hayvanat için, bütün bitkiler için kıyamet kopacağını görseniz bile, koparken onu görseniz bile elinizde bir fidan varsa dikin diyerek bitkilerle alakalı, dünyanın yeşillendirmesiyle alakalı bitkilere de dikkat çekerek, insanlara da dikkat çekerek, akrabalara, aileye, konuya, komşuya dikkat çekerek sorumluluk bilincimizi en zirve hale getirmeye çalışmıştır. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında bir sosyal sorumluluk, rahmet, merhamet, şefkat ve itaat ayı olan fakirin, fukaranın, acizin, takattan düşenin, imkan olmayanın halini anlama ayı olan ve bu anlayıştan sonra onlara bir yardım etme ayı olan Ramazan içerisinde bu sosyal sorumluluk bilinciyle alakalı şimdi kısa bir ara veriyorum ama size daha anlatacaklarım var. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan sosyal sorumluluk bilinciyle devam ediyor efendim. Kısaca programın ilk yarısını özetleyecek olursam, anneden, babadan, hısım akrabadan, sıla-i rahimden, konu komşudan, arkadaştan, yaşadığımız bölgeden, ülkeden ve dünyaya karşı olan insana, bitkiye, hayvana, suya, güneşe, rüzgara olan sorumluluklarımızla alakalı bu bilinci İslam'ı nasıl artırdığını sizlere arz etmiş oldum. Tabii bu bilince sahip olmak hiçbir şey yapmadan çevremizdeki insanlarla işte anneyle, babayla, komşuyla, akrabayla, arkadaşla hiç konuşmadan ya ben bu bilince sahibim diye bir köşeye oturup zikir çekmek değil elbette. Sosyalleşmek için özgüven sahibi olmak, girişken olmak, bir eyleme girişmek. Bazen böyle Allah razı olsun diyorlar. Arkadaşlara diyorum ya Allah durduk yerde niye razı olsun? Hani ben bir ikram veriyorsam, ediyorsam bir şeyi onu kabul edeceksin ki Allah razı olacak yani. Ya da ben bir şey yapıyorsam ona izin vereceksin ki Allah razı olacak hayırlı bir şeyse. Böyle oturduğu yerde bekleyerek, eve çekilerek, içine kapanarak sosyalleşme olmaz. Programın başında anlattığım gibi böyle Müslümanlık da olmaz zaten. Hep dışarıya, hep topluma, hep cemiyete, cemaate, birlikteliğe, ümmet olmaya sevk ediyor Allah. Bir köşende elbette namazı kılabilirsin. Cehennemlikte olmazsın ama bir sevap alırsın. Aile üyelerinden bir tanesinde bulduğunda 27 kat sevap alırsın. Her yürüdüğün adıma bir sevap oluyorsa bir camiye gittiğinde düşünün yani kaç kat sevap alırsın. Orada bir cemaate katıldığında yine çarpı 27 alırsın. Dolayısıyla topluma entegre etmeye çalışıyor. Cuma buluşmaları nedir? Her hafta bir içtimaya çağırarak cem ediyor onları, bir araya getiriyor. Cemaatle namazı tavsiye ederek, camilere gitmeyi tavsiye ederek insanları birbirine kaynaştırıyor. Aralarındaki kardeşlik mayasını tesis ediyor. Selamı yayın emri. Bu anlamda Müslümanın özgüven sahibi olma yolunda sosyalleşmenin ilk adımıdır aziz dostlarım. Bugün çocuklarımız bırakın sosyalleşmeyi, adını bile söyleyemeyecek düzeyde şu anda sorulduğunda. Hani bir konu komşu arkadaş evine gittiğimizde 3-4 yaşında çocuğa soruyorsunuz senin adın ne bakalım, merhaba, nasılsın falan, böyle bir utanıyor, bir sıkılıyor, bir çekiliyor. Anne babası söylüyor çocuğun adını. Çocuklarımızı yetiştirme şeklimizi yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor Allah rızası için. 25 yıl üniversite hayali peşinde koca bir nesli yok ediyoruz, imha ediyoruz, perişan ediyoruz. Soruyorum ben gittiğim üniversitelerdeki seminerlerimde kardeşlerime, ne yapıyorsunuz arkadaşlar diyorum. Okuyoruz hocam diyorlar. Ya böyle okuma olur mu? Canınızı okuyorlar. Bir uyanın diyorum. 25 yıl bu neyin okuması? Hangi ilimde derinleşmişsin? Hangi konuda bir buluş yapmışsın, bir inovasyon yapmışsın, bir keşif yapmışsın? Bir startup kurup, bir girişim yapıp, bir üretim yapmışsın? Hangi konuda iyisin? 10 yaşında, aziz dostlarım duyuyor musunuz şu yanık sesimi? 10 yaşında Çinli ve Japon çocuklar motor tamir ediyorlar. Yorganlarını dikiyorlar, yemek yapıyorlar, sanat eseri ortaya koyuyorlar. Okullarını, sınıflarını, temizlemelerini, yemeklerini kendileri yapmalarını, servis yapmalarını, bulaşıkları yıkıp, onları söylemiyorum bile yani. Motor tamir ediyor 10 yaşındaki çocuk. Karadeniz uşakları bilir. 10 yaşındaki çocuk silah yapıyordu. 12 Eylül'den önce. Dünyanın en güzel, en başarılı silah koleksiyonuydu. Karadeniz uşaklarının evde yaptıkları silahlar. Bir gecede toplayıp imha ettiler. Düşünün. 1000 yıllık kültürümüz gitti ya. Çelikle ilgili, silahla ilgili, 1000 yıllık tasarımla ilgili, dizaynla ilgili, güvenlikle ilgili 1000 yıllık kültürümüzü bir gecede yok ettiler yani. Sen al bu çocukları, ailede Karadeniz uşakları kendi silahlarını kendileri yapar yani. Al bunları, yap bir yüksek lisans ilköğretim silah okulunu. Al bu çocukları oraya, bir yarışma yap, daha güzelini ortaya koysunlar. Devlet olarak teşvik et, Milli Eğitim Bakanlığı olarak teşvik et. Şimdi fırsat verilince o 8-10 yaşındaki çocukların neler yaptığını görüyorsunuz işte. Her zaman anlatırım. Muşlu Gariban 11 yaşında Mert Delibalta dünyada ilk defa 11 yaşındaydı ya. Dünyanın ilk bomba bulan casus dronlarını yaptığında 11 yaşındaydı bu çocuk. O bir şey daha yapamaz. O ayakkabısını bağlı bile bağlayamaz. O kendi kendine yemek yiyemez. Aman evde yalnız kaldı, şimdi gidip ona yemeklerini yapmak zorundayım. Böyle anne kuzusu yaparsanız daha kuzu kuzu çok meler bu yavrularımız. 108 trilyon dolarlık dünya ticaretinden daha yeni yeni 1 trilyonluk bir pay alıyoruz. 1.2 trilyon, 1.4 trilyon arası rakamlar değişiyor kur farkına göre. Daha yeni yeni 108'de 1'iz. 57 İslam ülkesinin dünya ticaretinden aldığı pay bir Japonya yetmiyor aziz dostlarım. Sizce bunda eğitim sistemimizin etkisi yok mu? Hani sosyalleşmeyi anlatıyorum. Eğitim sistemi değil bugünkü konumuz ama hani o da sosyalliğin önünde bir engelse, tamamen ezberci bir sistemle çocuğun üretkenliğini öldürüp seçeneklerini kendimiz verip sadece ve sadece ezberletip o da sınav gününe kadar sorulan soruya doğru seçeneği işaretlediğini başarılı görerek ancak bu kadar oluyoruz işte. Daha ben ne söyleyeyim? Bir inovasyon yüzyılındayız. Farklı seçenekler üretenler, yeni yol ve yordam bulanlar, çığır açanların kazandığı bir yüzyılda yaşıyoruz aziz dostlarım. Çevremize şöyle bir bakmamız gerekmiyor mu? Servislerle okula taşıyıp gün boyu beyinlerine boca ettiğimiz, bilgi boca ettiğimiz çocuklardan bir şey olmuyor işte. Karnemiz ülke olarak ortada. Üstelik 25 yıldan beri öğretmenim bana ödev verme, değer ver çığlığımı başta Milli Eğitim Camiası olarak devlet ricaline duyuramadığım için 15-20 yıl önce okul fobisi olan çocuklarda, okula gitmekten korkan, çekinen ve okulu istemeyen çocuklarda şimdi bir de çift yönlü ev fobisi başladı. Evden korkuyor çocuk. Ev ödev demek çünkü. Yine o beni mahveden ödevleri yapacağım bir dönem geliyor diye çocuk o masum yavrucak eve gitmek istemiyor. Zil çalınca sevinç içinde dağılıp evlere koşarlardı. Şimdi giderken ayaklar geri geri. Her gün 2-3 saat bazen 4 saat sürecek ödev mi olur Allah aşkına? Ödev bir insanlık zulmüdür aynı fazla mesai gibi. Ödev insanı geliştiriyorsa, günde 2-3 saat ödev gerekiyorsa o zaman buradan sesleniyorum. Milli Eğitim Bakanımız öğretmenler de günlük ödev versin bakalım. Madem öğretmen her gün çocuğun bu 2-3 saatte yaptığı ödevleri bir gün evvelden verip bir gün sonra kontrol ediyorsa her gün 2-3 saat akşamları öğretmenlerimiz de ödev yapsın bakalım. Görelim ne oluyor. Seyreyin gümbürtüyü. Eğer böyle bir kanun çıksa bir de bunu takip etse Milli Eğitim. Aziz dostlarım, bu dostunuzun bu feryadını duyun. Allah rızası için duyun. Çocuklar bu şekilde elimizden, ailemizden, kültürümüzden, geleneğimizden, geleceğimizden uzak bir şekilde, içi boş bir şekilde yetiştiriliyor. Allah için günde 10 dakikasını namaz için verse hemen okulda namaz mı olur? Laiklik elden gidiyor, din bilmem ne, siyasal İslam ortalığı velveleye veriyor insanlar. Onların istediği sistem bu. Bu İslami değil, insani değil, vicdani değil, entelektüel değil, bilimsel hiç değil. Hem diyoruz en iyi eğitim sistemi Finlandiya'da, ondan sonra bakıyoruz. Yarım dönem boşluk var, yarım dönem. Dünyayı geziyorlar, ülkesini geziyorlar, sorumluluklarını yapıyorlar. Ödev mi vereceksin? Ver sosyal sorumluluk projesi. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredatında Sayın Bakanımızın geçen sene açıkladığı gibi elhamdülillah buna da şükür yetmez ama evet orta öğretimde öğrencilerin orta öğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamında faaliyetlerini yerine getirmesi bir mecburi bir kural oldu elhamdülillah. Çok güzel bir proje. Doğru ya da doğru. Ama bunun toplum lehine aslında çocuklarımızın kendi lehine Kur'an'ı ifadeyle kim ne yaparsa kendine yapar yani. Kim hidayet ederse kendine hidayet eder. Kim kötülük ederse kendine kötülük eder. Ama çocuklarımızın lehine bunun daha da artması lazım. Günlük ödev mi vereceksin? Anneye yardım, babaya yardım. Anneyi anlama, babayı anlama. Kardeşini anlama, onun karakterine yardım. Konu komşuya yardım, arkadaşa yardım. Bağ, bahçe, toprak, çiçek, böcek işi verirsin. Bir girişim yaptırırsın. Sosyal bir görev verip faydasını artırırsın. Yapılacak milyarlarca kalem iş var. Yeter ki kuru kuruya bir ezber olmasın. Kuru kuruya ezber, sürekli tekrar papağan gibi. Ondan sonra çocuklarda nefret uyandıracak boş boş ödevler. Çocukları kültüre yönlendir, sanata yönlendir, zanaata, bilime, teknolojiye, bir şeyler üretmeye yönlendir. Yemin ederek söylüyorum, böyle bir yönlendirme ile ilk orta ve lise öğrencilerinin destek ve himmetiyle, yani bil fiil bedensel bilişsel kuvveti ve çabasıyla her okul, bırakın böyle işte sosyal sorumluluk projesi falan, hani küçümsemiyorum. Gidip bir vakfın yardım paketlerini kolilemek de elbette mübarek ve muazzez bir iş. Küçümsemiyorum ama hani böyle bu şekilde benim tavsiye ettiğim şekilde yapılsın. Her okul kendi binasını yapmazsa ben de ne olayım yani. İnşaatını yapar yani. Hocam işte mimari şeyler yok, mühendislik şeyleri falan elbette bir mühendis gözetiminde. Köylerde mühendis mi vardı? Yüzyıllarca depreme dayanıklı minareler yapan ecdadımızın yanında mühendis mi vardı? Mimar mı vardı? Ben çocukluğumda biliyorum. Gariban bir tane İbrahim Usta vardı. İlkokul okumuş ancak. O da zorla bölgenin en güzel minarelerini o yapardı yani. Hiç de öyle mimari çizim bilmem ne falan değil. Kaç deprem geçti sapasağlam ayakta. Kaç deprem geçti mimarların, mühendislerin yaptıkları binalar ortada işte. Beni fazla konuşturmayın lütfen. Ondan sonra okul bahçesindeki çöpü neden yerden almıyor diye çocuğa kızıyoruz. Sen okul duvarını boyama ödevi ver. Okul bahçesini yeşillendirme projesi ver. Ufak tefek inşaat işleri ödevi ver. Bak bakalım çocuk daha neler görüyor. Aziz dostlarım, inanın bu sistem çocukların sosyalleşmesinin en büyük engeli. Size uzaktan baktığınızda o kalabalıklar içerisinde ne güzel arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar, okula gidiyorlar falan gibi gelebilir. Ben o okullara gidiyorum, sınıflara giriyorum. Çocuklar yalnız. Bu çığlığımı duyun. Yapayalnız, tek başınalar çocuklar. Okullarda akran zorbalığı had safhada. Azıcık çekingen olan çocukların vay haline. Yandı gitti hayatları yok yere. Baskın olanlar da size sosyal gibi gelmesin. Onlar da kendi dar 3-5 arkadaşlık çetelerinde faaliyetteler. Onlar da yan sınıfla, tüm okulla, komşu okulla, mahalleyle geçinemiyorlar. Bu elbette çocuklarımızın, elbette sistemin günahı değil. Ama toplum olarak da burada bir günah çıkarmamız lazım değil mi? Allah rızası için bana Türkiye Cumhuriyeti içerisinde birbirine dost iki komşu köy söyleyin, iki komşu ilçe söyleyin, iki komşu şehir söyleyin. Allah rızası için. Erzurum Bayburt'a düşman, Antep Urfa'ya düşman, Osmaniye Adana'ya düşman. Üstelik güya dostluğu pekiştirsin diye onca spor uydurdular. Trilyonlarca lira harcadılar. Hala da harcıyorlar. Hangi iki komşu şehir futbol aşkıyla birbirini dost edindi? Geçtim iki komşu şehri. Aynı şehirden iki farklı futbol kulübünden birbirine dost olan iki takım oldu mu? Var mı böyle bir şey? Büyük bir yanılgıya herkes inanmış ve kabullenmiş. Öyle devam edip gidiyoruz. Sizden bir istirhamım var. Okul öncesi anaokulu kreş düzeyinde çocukların alışveriş merkezlerinde birlikte oynayacaklar oyun merkezleri var. İstirham ediyorum lütfen. Biraz ayırın 15-20 dakikanızı. Şöyle bir mola verin. Geçin oturun bir izleyin. Uzaktan bakınca 150-200 metrekarelik o güzel alanlarda çocuklar ne de güzel hep birlikte oynuyor değil mi? Öyle geliyor bize. Ben yakınlaşıyorum, oturuyorum, izliyorum, vakit ayırıyorum. Bütün çocuklar yapayalnız, tek başına, bir başına. Eğer bir iki akrabası, akraba kardeşiyle falan gelmişse onlar beraber oynuyorlar. Diğerleri kendi başına, herkes tek, herkes yalnız. Neden dersiniz? Bakın aziz mübarek Ramazan geldi. Sizce okullara, sınıflara geldi mi? Anne babalar bu yavruları Ramazan'da birbiriyle kaynaştırmayacaklarsa ne zaman kaynaştıracaklar? bir barışma, bir affetme, bir tekne orucu, bir Ramazan süsleme, bir Ramazan'a özel bir faaliyet, bir etkinlik yapılamaz mı? Haşa, okullar sanki müstemleke valisi tarafından yönetilen kurumlara dönmüş. Her türlü dansı, valsı, balosu, içkili kutlaması bile alenen yapılıyor. Sonucunda da katlanıyor bunu yapanlar. Biliyorlar çünkü başlarına geleceği. Biz neden kendi inancımıza, değerlerimize, kültürümüze, örfümüze, geleneğimize uygun olan şeyleri, kodları çocuklarımıza vermeyelim? Neden? Dolayısıyla hani her şeyi milli eğitime, müfredata falan bakıp da ya bu sistem çocukları sosyalleştirmiyor demeyelim. Bizde de bu kabahat var. Ama elbette sistemde de var yani. İlkokul 1 ile sıla-i rahimi kesen bir sistem benim inancımda asla ve asla başarılı olamaz yani. İlkokula başlayınca çocuklar sıla-i rahim bitiyor bu ülkede. O çocuğun dersi var, ödevi var, testi var, sınavı var. Böyle böyle 15 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor. Birbirimize gidemiyoruz, misafir alamıyoruz, birbirimizi ağırlayamıyoruz. Bir araya gelerek kaynaştırmıyoruz. Dolayısıyla şapkamızı önümüze koyup şöyle bir muhasebe etmemiz gerekiyor kendi kendimizi. Bir sigaya çekmemiz gerekiyor. Yunus'un dediği gibi seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Bir Molla Kasım gelmeden evvel, ölüm gelmeden evvel bir ölüm tefekkürüyle kendimizi bir sigaya çekmemiz gerekiyor aziz dostlarım. Yoksa bu gidiş, gidiş değil. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini yeniden bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu rahmet, merhamet ve mağfiret ayında aslında tamamıyla bir sosyal somut bilinciyle bizi topluma, akrabaya, arkadaşa, toplumun böyle yolda kalmışına, fakir olanla, fukara olanla, geçim zorluğu darlığı çekenlerine bizi sevk eden bir din-i mübinin müntesipleri olarak herhalde bu ayda sosyal somut bilincimiz zirve olması gerekiyor. Konumuzun da bu aya denk gelmesine ayrıyeten sevindim. Olan da hayır vardır. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.